Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse gayrimüslimlerle, yani Müslüman olmayanlarla ilişkiler ve inanç hürriyeti konusunda bir ders yapacağız. Ve biliyorsunuz bu konuya sık sık temas ediyoruz ama ilgili ayetlerin toplu halde olmasının anlamı oldukça farklı. Şimdi yeryüzünün İlk insanı Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz, biliyorsunuz Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından bir bahçeye yerleştirildi. İblis yapmış olduğu vesveseyle onu yoldan çıkardı, isyan ettirdi. Sonra da Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, İblis hep birlikte oradan çıkarıldılar. Şimdi bunu anlatan ayet Bakara suresinin 38. ve 39. ayetleri. Allah-u Teala burada diyor ki قُلْنَهْ بِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Dedi ki oradan hep birlikte inin. Şimdi Arap dilinde ihbitu çoğuldur. Türkçe'de ikile de çoğul denir ama Arapça'da ikile çoğul denmez. Tekil, ikil ve çoğul olmak üzere kelimeler üçe ayrılır. Çoğulun en azı üçtür Arap dilinde. Şimdi ihbitu inin diye çoğula verilen emirde Adem ve Havva'nın yanında mecburen İblis de olmak durumunda. Diyor ki orada Allah-u Teala henüz Adem Aleyhisselam nebi olmamış. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا. Eğer benden size bir hüda gelirse. Hüda ne demek? Yani bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmek için ayetlerden yardım almak gerekir. Bakara'nın en başında Kur'an-ı Kerim anlatıyor Allah-u Teala Elif Lamim, zâlikel kitap, işte kitap budur diyor. Ondan sonra huden lil muttakin, kendilerini yanlışlardan koruyanlar için hüda, kitabın temel özelliği, ana özelliği. Hüda yani rehber diye tercüme edebileceğimiz bir şey, doğruları gösteren, doğru yolu gösteren şey demektir. Buna Türkçe karşılığı olarak en güzel rehber kelimesini kullanabiliriz. Benden bir hüda gelirse size, o hüda kim oluyor? İşte Adem Aleyhisselam'a verilmiş olan kitap olmuş oluyor. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ. Kim benim hüdama uyarsa. Onun için hüden lilmuttakin dedi Kur'an-ı Kerim. Müttakilere hüda, yani rehber oluyor. Kur'an'a uymayana Kur'an-ı Kerim'i yapacağı bir şey yoktur. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ. Sizden kim? İster Adem, ister Havva, ister İblis. Hanginiz benim hüdama, rehberime uyarsanız فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Buna uyanlar üzerinde, ki tabi bunların soylarından gelenler de olacak, buna uyanlar üzerinde ne bir korku ne de üzüntü olur. Ondan sonra da diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Örtenler. Küfür kelimesinin anlamı örtmek demektir. Küfür örtme anlamına gelir. Çiftçi buğdayı toprağın içerisine koyup örttüğü için ona da kafir denir. Kelime anlamıyla, örten anlamında kafir denir. Sözlük anlamıyla denir. Onun çoğulu küffardır. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette çiftçilere küffar denir. İşte onlardan bir tanesi Fetih Suresi'nin son ayetidir. يُعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Ve kafirleri, bitkisi hayran bıraktı. Şimdi yani o zaman kafirin anlamı örtmek demektir. Hadi şunun üstünü ört dersiniz. Şu olacak ki üstünü örtesin. Olmayan şeyin üstü örtülür mü? Olacak ki örtesin. Onun için diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Örtenler. Ama örtme iyi niyette de olur, kötü niyette de olur. Onun için mesela insanların yapmış oldukları yanlışları Allah-u Teala örttüğü için Allah'ın yaptığı bir örtmeye kefaret denir. Aynı kökten. Yani şeyde ve keffir anna seyyiatina deriz. Dua ederiz. Keffir anna seyyiatina. Aynı küfür kökünden. Ya Rabbi bizim kötülüklerimizin üstünü ört. Deriz. Şimdi örtme, mesela çiftçinin tohumu toprağın içerisinde örtmesinin yanlış bir tarafı yok. Onu örttüğü zaman millete yalan söylemiyor ki, Evet, ne diyor? Ben buraya ektim. Mecburen tohum toprağın içinde olacak ki orada gelişsin ve bitsin. Ama bir de şu var. Örtme neyle beraber olduğu zaman kafir yapar? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip durarak örtüyor. Yani örtme tek başına değil, yalan söyleyerek örtüyor. İşte o zaman kafir oluyor. Yani birisine siz iyilik yaparsınız. Adam sizin yaptığınız iyilikleri görmez. Sen bana ne yaptın ki der. Arkasına ne dersiniz? Gözüne dizine dursun denir. O kadar yaptığım şeyleri görmüyor musun? İşte Allah'a karşı yapılan nankörlüğün adına kafirlik denir. Evet. Bak, ama kafirlikte iki tane olmazsa olmaz şey vardır. Ayetler karşısında yalan söylemek. Ayet nedir? Ayet öyle bir şeydir ki doğruluğu çok kesin bir şekilde ortaya koyar. Yani mesela iki kere iki dört eder gibi açık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra onu görmezden gelirsen işte o zaman kafir olur. Ondan dolayı Allah-u Teala bütün kafirleri mesela Ali İmran suresinde inandıktan sonra kafir olan diye tanımlar. Şimdi mesela يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 106. ayette diyor ki Allah, o gün bazı yüzler ak, bazı yüzler karı olacak. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهٌ yüzleri karı olanlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ İnandıktan sonra, güvendikten sonra mı kafir oldunuz? Var biliyorsun, örtüyorsun. Onun için herkes kendi içinden, her kafir kendi içinden yanlış yaptığını çok iyi bilir. Yalancı olmayan bir tek kafir yoktur. Şimdi kafir olanlara ne diyor Allah-u Teala? فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşılık şu azabı tadın bakalım. Siz o kafirlikten dolayı dünyada bir takım menfaatler elde etmeye çalışıyordunuz. Bir takım yerlere yaranmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Örtüyor muydunuz? Şimdi siz de örtüleceksiniz, siz de gözükmeyeceksiniz. Şu tadın bakalım şu azabı. Ondan sonra وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ Ama yüzleri ak olanlar, yani derler ki ben bir yaptığım bir kötü şey yok ki, yani benim çekineceğim, utanacağım bir şey yok denir. Tamam. Onlara ne denir? فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın ikramı içerisinde. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Şimdi bütün bunlar Allah-u Teala dünyayı imtihan için yaratmış. Bak ilk yarattığı kişi olan Adem ve Havva ve onları yoldan çıkarmaya çalışan İblis işte onlara diyor ki benden bir kitap gelirse şey yapıyor benden size bir kitap geldiği zaman diyor, kim ki, yani bir hüda, bir rehber geldiği zaman, hanginiz buna uyarsanız, üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü. Adem uyarsa o, Havva uyarsa o, İblis de uyarsa onun için de aynı şey. Ondan sonra evlatlarından hangisi uyarsa o. Şimdi hanginiz uyarsanız ifadesi, karşı tarafa tam bir hürriyet verdiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Onun için Allah-u Teala, Bakara suresinin 256. ayetinde şunu söyler. La ikrahe fiddin. Arap dininin dilindeki bu ifade tarzı, o ikrah demek baskı demek. La ikrah demek baskının hiçbir çeşidi olmaz demektir. Fiddin din konusunda. Din konusunda baskının hiçbir çeşidi olmaz. İman da kişinin kalbinde olur. Mesela Bakara suresinden başlayan اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ demek Arap dili açısından elif lam muzafin lehden ıvaz denir. بِالْغَيْبِهِمْ demektir. Yani gayb mesela şu anda benim kalbimde olanları sizin bilme imkanınız var mı? Size göre gaybtır. Bana göre değil. bir gaybihim demektir. Yani kendi gayıplarıyla kalplerinden inanacaklar. Çünkü bazı insanlar vardır ki inandıkları halde inanmadıkları halde inanıyor gözükürler. İşte onlar da münafıktır. Dışa vurdukları esas değil. Esas olan içlerinde olandır. İşte kalpten inanmak gerekiyor. Peki kalp nasıl bir şeydir? Mesela bir insan bir başkasının alnına tabanca dayayarak ona ben kafirim dedirtebilir. O adam kalpten kafir olur mu? Ha? Olmaz değil. Bu konuda da ayet yok mu? Ne diyor Allah?
6. ayet. Ha? Kalbi imanla dopdolu olduğu halde küfre zorlanan diyor Allah-u Teala bunu affettiğini ifade eden ayetler var.
Kafa adam zorla diyor, başka çare bul, tamam kafir oldum diyor. Kafir oldum diyor da kalpten mi kafir oldum diyor, ağızda.
Diliyle o anı kurtarmak için yani.
Peki o zaman bu adam o anı kurtarmak için kafir oldum demesine rağmen Allah onu kafir saymıyorsa, o zaman dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz dediğine göre bu baskı da o kişiyi dinden uzaklaştırmıyor değil mi?
Kesinlikle.
Çünkü esas olan kalpte olandır. Çünkü kalbinde olan değişmedi ki. Ve kalbu mutmainun bil iman diyor değil mi ondan, evet, sonra orada. Kalbi imanla mutmain olduğu halde tatmin olmuş, rahatlamış bir vaziyetteyken baskı karşısında ben kafirim diyorsa, bu hangi ayetti?
Nahl 106 hocam.
Nahl suresi 106. ayet. Başka çare bulamayıp böyle diyorsa bu adam kafir olmuyor. O zaman alnına tabanca bile dayasanız kalbine etki etme şansınız var mı?
Yok hocam.
O zaman sen istesen de istemesen de imanda baskının olması mümkün değil. Adam sana ağzıyla başka bir şey söyler ama gerçek var, farklıdır.
Hocam ayette Allah imanda baskı yoktur ya da küfürde baskı yoktur demiyor. Dinde yoktur diyor. Bu bizi şu sonuca götürür. Adamın küfrünü de silah dayayarak değiştiremezsiniz.
Tabii sen alnına tabancayı daya ya da anlatırlar işte yeniçeri çekmiş hançeri, ola kafir Müslüman ol demiş, tamam olayım demiş, ne yapacağım? Ola ne yapacaktı?
Kendi bilmiyor.
Bilmiyor yani kendisi.
Yani kısaca küfür ve iman baskıyla değişmez.
Yani bizim şey Erzurumlar anlatırlar, eskiden Kars'a karşı şeyleri vardı. Erzurum otogarında yakalamış. Ola kafir, Müslüman ol demiş. Şimdi bak, hele bir kulhuyu oku demiş. Neyse, kulhuyu da kulhuvallah yani. Başlamış karşısında okumaya. Ola kardeş, hele gel bak ki doğru okur mu? Çünkü kendi de bilmiyor.
Kendi de bilmiyor.
Şimdi, dolayısıyla dinde bir adamı zorla Müslüman da yapamazsın, zorla kafir de yapamazsın. Ondan dolayı Allah-u Teala la ikrahe fiddin diyor. Din konusunda ikrahın hiçbir çeşidi olmaz. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak şey midir? Dindir değil mi?
Evet hocam, dinin gereğidir.
Peki bir adama zorla namaz kıldırsan namaz kılmış olur mu?
Olmaz hocam.
Çünkü Allah için kılacak ki namaz kılmış olsun. Peki sen zorla oruç tutturuyorsun. Birisi söylüyor, bir arkadaş eski, yani çok eski gençlik zamanlarımdan bir arkadaş diyor ki biz diyor dışarı evin bodrumuna girer, orada karnımızı doyururduk, Ramazan'da dışarı çıkardık, oruçlarını yiyenleri döverdik. Yani şimdi oruç öyle bir şey ki git şurada şeyde kapalı bir alanda karnını doyur, dışarıya çık, gel ben orucum de diyebilirsin. Yani zorla bir kimseye oruç tutturma imkanı var mı?
Bu bizi ilgilendirmemeli zaten hocam.
Hiçbir şekilde yani zorla ne ibadet yapılabilir, zorla ne de iman meselesi olabilir. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki la ikrahe fiddini, dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Peki o zaman öyleyse bir adam kafir konusunda propaganda yapabilir, şunu yapabilir, yapsın. İman konusunda çalışır, çalışsın. Hiçbir konuda olmaz dersen o adamın kafirlik organizasyonuna da karşı çıkmayacaksın, müminliktir. Tamam, milleti kafir yapmaya çalış, yapsın. Sen engel olamazsın ki. O zaman o tepkiler doğurur ve insanlar müzakere eder, şunu yapar, doğruları bulurlar. İşte bugün sosyal medya üzerinden bir sürü olmuyor mu? Gençleri bu İslam'a daha da şuurlu bir şekilde yönlendirmiyor mu? Sen sosyal medya üzerinde çok çalışan birisin.
Şimdi gayet tabii hocam, benim kendim de böyleyim hocam. Yani bana bir şeyin Türkiye'de çok kitapları olan, çok yani İslam karşıtlarının ruhani liderinin bir tanesinin yazısı denk geldi. İslam savaş dinidir, İslam şunu asar, İslam bunu keser. Ben de gittim bu konuyla alakalı 10-15 tane kitap aldım. Ayrıca sizin derslerinizi falan takip ettim. Bütün parçaları birleştirdiğiniz zaman, hayır efendim, Kur'an-ı Kerim'deki böyle değil. Beni tatmin etti ve kurtuluyorsunuz hocam, yani çok şey değil. O İslam aleyhtarı tepkiler zamanla Müslümanların lehine, İslam'ın lehine dönüşüyor.
Tabii.
Ama siz her ne zaman baskı kurup içeriye atalım, asalım, keselim derseniz kendilerini daha haklı ve güçlü zannediyorlar. Hiç de hak etmedikleri bir artı puan kazanıyorlar.
Bas bu senin söylediğin şey bana bir hatıramı hatırlattı. Şimdi biliyorsunuz 11 Eylül olayları oldu Amerika'da. 11 Eylül olayları bir kurgu yani, artık sonradan ortaya çıktı. Önemli değil. Şimdi o sıra bizim Ömer Germirligil vardı, Allah rahmet eylesin. Amerika'ya gitmiş, orada bir iş kurmuştu kendisine, bir iş adamıydı. Rahmetli oldu. Bizim vakfın bütün çalışmalarına da katılan bir şahıs. O 11 Eylül haftası, yani olayların olduğu zaman Süleymaniye'de ben vaaz ediyordum. Cuma vaazları yapıyordum. Cuma vaazında dedim ki bak, bu 11 olayı, 11 Eylül olayı İslam'ın lehine sonuçlanacaktır. Amerikalıların İslam'ı araştırmasına vesile olacaktır. Bundan haberiniz olsun falan diye. O sırada o Amerika'dan gelmiş, Süleymaniye'de benim dersi dinliyormuş. Benim geldiğinden haberim yok. Benimle görüşmek için de Süleymaniye'ye gelmiş. Şeyden çıktık, camiden çıktık, işte vakfa geldik, buraya geldik. Ya hocam dedi, ya sen orada öyle dedin ama mümkün değil dedi ya. Ben Amerika'yı biliyorum dedi. Onlar öyle İslam'la falan hiç, İslam üzerinde düşüneceklerini asla tahmin etmiyorum dedi. Olmaz öyle bir şey. Sonra tabii buraya şey gelmiş, geçici olarak gelmiş. Sonra tekrar döndü Amerika'ya, işine. Birkaç ay sonra Amerika'dan tekrar geldi. Zaten sonra oradaki işlerini bıraktı. Buradaki işlerine tamamen yöneldi. Dedi ki, yahu dedi, gerçekten senin dediğin gibi oldu ya. Allah Allah. Yahu dedi, ben bir tane Kur'an-ı Kerim meali bulmak için o kadar kitapçı dolaşmıştım ki bir arkadaşa vereyim diye Amerika'da. Bulamadım. Ama şimdi dedi, hangi markete gitsen İslami kitaplar diye bir reyon var. Her türlü meal var diyor orada. İşte bu kadar. Dolayısıyla ya bu insan kararını hür ortamda verir. Ne kadar baskı yaparsanız yapın. Mesela Sovyetler'de o kadar baskı yapıyordu, şey, baskı kalkar kalkmaz herkes Müslümanlığı ortaya çıktı oradaki, yani Müslüman olanların. Ve şeyde 2002'de Moskova Üniversitesi'nde inançla ilgili bir konuşma yaptım. Üniversitenin hocaları, talebeler yok yani, hocaları böyle büyükçe bir salondu, doldurmuşlar salonu. Orada dedim ki, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur diye başladık. O hocalar birbirlerine döndüler. O kadar mutlu oldular ki. Halbuki dışarıdan bakanlar der ki, işte bunlar işte Moskova Üniversitesi'nin hocaları, bunlar ateist değil mi? Ve orada bir tanesi bana aynen şunu söyledi. Yani o üniversite hocası değil de lise hocası söyledi. Dedi ki, biz dedi giderdik öğrencilere ateizm dersi verir, gelirdik gece sabaha kadar, ya Rabbi beni affet derdik. Hatta şeyden sonra da yani bazı talebeler diyordu ki, ya hoca ateizm dersi veriyor ama çıktıktan sonra bize özel olarak başka şeyler söylüyor. Yani şimdi iman kalple olduğu için ne yaparsanız yapın imanda baskı imkanı yok. Baskı olmaz. Baskı imkanı yok. Evet. Şimdi burada mesela bir örnek vereyim, ondan sonra sen ilgili ayetlerin hepsini bir oku bakalım. Bak. Mesela Ali İmran suresinde organize bir kafirlik eyleminden bahsediyor Allah. Bunu yapanlar Yahudi. Medine'deki Yahudiler Medine'ye yeni gelecek Nebi'yi beklemek için gitmişlerdi. Çünkü kendi kitaplarında o Nebi'nin Mekke'den çıkacağı, sonra Medine'de işini tamamlayacağını yazılı, yani Tevrat'ta baktığınız zaman var o. Şimdi gittiler, bekliyorlardı. Ama bekledikleri nebi gelince niye bizden değil diye kafir oldu. فَلَمَّا جَاءُهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ Tanıdılar, tanıdıkları o nebi geldi. Hiç şüpheleri yok ama kafir onu istemediler. E niye bizden değil? İşte burada onun için Müslümanları da organize olarak dinlerinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Bak وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan bir grup. Bak bir utul kitap vardır, bir ehli kitap vardır. Kendine kitap verilenler dedim mi, bütün Yahudiler, bütün Hristiyanlar, bütün Müslümanlar hepsi girer. Ama çünkü hepimizde kitap var Allah'a şükür. Ama mesela onun için utul kitaba min kablikum der ayetlerde. Sizden önce kitap verilmiş olan diyerek Yahudi ve Hristiyanları ve diğerlerini kasteder. Diyor ki burada ehli kitap ne demek? Kitaplarında ehil olan yani uzman olan kimseler. Yani Medine'de Yahudi, Hristiyan olduğuna dair bilgimiz yok. Ama Yahudilerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ehli kitap ne olur? Yahudilerin hahamları olur. Üstadları şöyle diyor. Bir grubu, hepsi değil ama. Diyor ki şeye Yahudilere diyor ki اَمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا اٰخِرَهُ Gidin, sabahleyin Muhammed'in yanına. İnandık diye. Amenna diye. Bekfuru ahirehu ama akşam gidin diye inanmadık. Biz kafir olduk diye. Sabahleyin inandık, akşam kafir olduk. Organize hareket.
Mürtet oluyorlar yani.
Heh, mürtet oluyor. Ne yapılması gerekiyor mürtet?
Katli vacip
böyle
oluyor.
Böyle gözlerinden da. Baktın böyle bir şey yaptın, bozdun gözlerini.
Öyle yani, katli vacip oluyor hocam.
Öldürmek lazım. Kaç ki... Peki Resulullah bunları öldürmüş mü?
Bir tane rivayet yok onu öldürttüğüne dair.
Mütedir. Olabilir mi Allah burada bakın. Bakın ne yapıyor? Allah bir şey söylüyor mu? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki dönerler. Belki bunlar bu dinlerinden döner. Kafir yapmaya çalışıyorlar. Bak karşı tarafı kafir yapma eylemi. Ama Allah serbest bırakıyor. Çünkü fiili bir olaya dönüşmüyor. Kafir yapma tamamen düşünce suçu olarak. Düşünce suçu suç değildir onun için.
Bu çok önemli bir şey hocam. Bu çok önemli bir
detay. Bak işte yani. Burada açık bak en ağır suç değil mi?
Ki buradaki şahıslar sapan değil. Aynı zamanda saptıran.
Organize saptırma. Organize saptırma. Organize. Kimi saptırmaya çalışıyor? Müslümanları.
Sahabe-i kiramı yani.
Evet. Tabii sahabeyi.
Ve Resulun daha da yani.
Tabii. Muhammed Aleyhisselam da saptırmak istediler. Onunla da ilgili çok sayıda şey var. Ayet var şeyde İsra suresinde var yani başka ayetlerde de var ama şimdi konu şey yapmasın diye onu da saptırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra ne diyor? وَلَا تُؤْمِنُوا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ Sadece sizin dininize uyanlara güvenin. Başkasına güvenmeyin diyor. Başkasına güven vermeyin. Şimdi bak Resulullah'ın buna karşı söylemesi gerektiğini biliyor musun? Düşünceye karşı düşünce. Bak hiçbir eylemden bahsetmiyor Allah burada. Kul innel huda hudallah. De ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Sizin dediğiniz değil. Biz doğru. Bak söyle cevap bu sadece. Bir eylem var mı? Yok. Bak niye biliyor musun? En yüte ahadun bisema utitum. Hiç inanmayın. Bize verilmiş olan Tevrat gibi bir kitap. Yani Kur'an, Tevrat gibi bir kitap. Bir başkasına verecek. İnanmayın. Kur'an'ın onlar ayrı bir kitap olarak verildiğine inanmayın diye şey yapıyorlar. Evet. مِسْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ Size اَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ Allah'ın yanında gelip size karşı delil getireceğine de inanmayın. Çünkü bunlar yalan söyleyerek kendi halklarını da şey yapıyorlar. Bu bizim beklediğimiz de bir değildir diyor. Niye? Kendi saltanatlarını sürdürecekler. Eğer inanırlarsa o zaman sinagogları kapanacak. E ne yapacaklar? İşsiz kalacaklar. İşsizlik tazminatı da yok. Ondan sonra قُلْ اِنَّ الْفَضَّ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى De ki ikram her şey Allah'ın elindedir. Allah kimi tercih ederse ona verir. Siz yanına Allah'a kul olun, gerisine karışmayın. Vallahu vasifun alim. Allah'ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Peki bir eylem var mı burada? Bak organize kafir yapma hareketi var mı şimdi Kur'an-ı
Kerim?
Resulullah'a emredilen nedir? De ki hidayet Allah'ın hidayeti. Bitti. Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Bu kadar. Peki böyle bir nebi diyebilir mi ki? Efendim dinden döneni öldürün. Men beddele dinehu faktuluhu. Bak bu kelimeye de çok dikkat edin. Kim dinini değiştirirse, peki bir kafir geldi Müslüman oldu. Bir Yahudi geldi Müslüman oldu. Dinini değiştirdi mi?
Gayet tabii.
O zaman onu öldürmek lazım.
Çok problemliymiş hocam.
Çünkü yalan söyle, yalan olduğu her halinden belli. Dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir.
Şeyi de tartışmıştır hocam kitaplarımızda. Gayrimüslimlerden bir tanesi, bir Hristiyan Yahudi oldu, bunu ne yapalım diye. Lüzumsuz yere üzerimize vazife olmuşuz. Hatta şöyle diyorlar, girdiği din çıktığı dinden üstün olursa bilmem şu olursa bu olursa nedense dert edinmişiz biz hocam bunu. Var hocam bu.
Bak şimdi şunu çok iyi bilmek lazım. Sen şimdi burada çok iyi biliyorsun ama bizi sürekli izleyenler de çok iyi biliyor. Fakat sürekli yeni izleyenler ortaya çıkıyor. Şunu çok çok iyi bilmeleri lazım ki bu mezheplerin Kur'an'la ya da sahih hadisle uzaktan yakından alakaları yok. Bunlar sadece böyle bazı ibadet konularında bazı şey. Ama bakın bu kadar açık ayetlere rağmen hiçbirisi bu ayetlerle ilgilenmez.
Hocam sözüm...
Biz eğer Kur'an üzerinde yoğun bir çalışma yapmasaydık bu ayetleri görmemiz de mümkün değildi. Hiçbirisi ilgilenmez. Kim dinini değiştirirse kafir olur. Oh. Hani dinde hiçbir baskının yeri yoktu?
Hocam,
adamı öldürmek baskı değil.
Sözü buraya getirmişken hocam, Abdullah İbni Selül, yani yine benzeri bir olay Münafıkun suresinde.
Tamam.
Onu doğru bildiğimiz anlamda kitabımıza koymuşsunuz.
Tamam. Oku istersen
şöyle. Şöyle diyor orada özetle, işte innellezine amenu thumme keferu diyor ve sadece kafirlik dedi. Bu şahıs Resulullah'ın işine iftira atıyor, orduyu savaştan çekiyor, insanları kışkırtıyor, Resulullah'a alçak insan diyor, bunları Mekke'den çıkartacağız diyor, geldiğimiz zaman falan bir sürü olaylara karışıyor. Fakat Allah-u Teala onlar düşmandır, onlara karşı dikkatli ol diyor sadece. Yani bu hareketin bir benzeri, bir devamı. Fakat Resulullah bu insanların öldürülmesini emretmiyor. Gidin bunu katledin. Aslında yani geleneksel anlayışa göre bir numaralı öldürülmesi gereken adam. Bu kadar fitne fesat çıkartıyor. Ama Resulullah bunların öldürülmesini istemiyor. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'de iman ettiler sonra küfür ettiler diyor. Yani mürtet oldular. Fakat Resulullah bunu uygulamıyor. Yani öyle bir hüküm olsaydı uygulardı mürtet öldürülmesini.
Peki bak şimdi bugünkü dersimiz gayrimüslimlerle ilişkiler değil mi? Peki Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ı öldürmek için gelmediler, Müslümanları yok etmek için gelmediler mi Bedir'e?
Evet hocam.
Peki Bedir'de savaş sırasında ölen öldü. Buna göre kafirleri öldürmek gerekiyorsa esir alınan kişileri de öldürmek gerekmiyor mu?
Hatta o savaş alanında o nefretle yok edilmesi gerekiyor.
Yok edilmesi gerekir. Ama Allah ne diyor?
Bedelli yahut bedelsiz Muhammed Sözü 4. ayette onları serbest bırakın
diyorlar. Bak şimdi şurada istersen İslahat-ı Fıkıh kamusu var, onun 3. cildini bir getir buraya. Bakın Allah-u Teala diyor ki adamlar Müslümanları öldürmek için gelmişler. Allah-u Teala diyor ki orada şeye bak gayrimüslimler tamam savaş esirleri o da şey yapar bir su yaparım okursun. Allah-u Teala esirlerle ilgili yapılması gerekeni iki şekilde özetliyor. Diyor ki Muhammed suresi 47. surenin 4. ayetinde feyza lekaytum lezine kafaru fadarbel rikab. Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta iza etkantumuhum feşuddul vesak. Onları tamamen etkisiz hale getirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun, yani esir alın. Fe imma mennen ba'du ve imma fida. Ondan sonra bunu karşılıklı ya da karşılıksız olarak serbest bırakırsınız. Peki burada esirlerle ilgili yapılması gereken iki işlem var. Birisi karşılıklı, bir yerde karşılıksız serbest bırakma. Bedir esirleri ne oldu? Bir kısmı karşılıksız, bir kısmı karşılıklı serbest bırakıldı. Başka bir şey oldu mu?
Evet, okuma yazma öğretmezlik falan vesaire.
Karşılığı fark etmez. O bir karşılık. Şu 10 tane talebeye şey et. O da emek sarf ediyor. O da bir karşılıktır.
Tabii karşılığını ödüyor.
Onu 10 tane talebeye yazıyı öğret git. Tamam. O da bir karşılıktır. Birisinin parası vardır, sen şu kadar para verdin. O da gider. Tam karşılık, bir kısmı da karşılıksız serbest bırakıldı. Ama hiç kimseye bir şey yapılmadı. Ve bunlara çok özel ikramlar da bulunuldu. Bu konuda çok derslerimiz var. O ayrı, onlara girmeyeceğim. Ama bak az önce bir şey söyledim. Bugün dersimizin adı Müslüman gayrimüslim ilişkileri, değil mi? Şimdi bak, evet. Dinde baş. Şimdi ayette esirlere sadece iki eylemden bahsedildi. Ve Resulullah da onu yaptı. Ki hep öyle yapmıştır. Peki, o ıslahat fıkıh kamusu, o ıslahat fıkıh kamusu şeydir.
Burada hocam esirlere...
Bak bir dakika, ben söyleyeceğim sana ama önce o kitapla ilgili söyleyeyim. Bir mecelle komisyonu olmuştu 19. asırda. Yani bir yeni bir hukuki yapılanma yapılmıştı. Orada mezhepler arası tek bir mezhep değildi, Hanefi mezhebi de diğer mezheplerden de yararlanılarak bir oluşum meydana getirilmişti. Sonra mecelleye itirazlar olunca mecelle tadil komisyonu kuruldu. Ömer Nasuhi Bilmen de o komisyon üyelerindendir. Mecelle Tadil Komisyonu resmi bir kuruluş. Osmanlı Devleti'nin çok en önemli kuruluşu. Ömer Nasuhi Bilmen en gençlerinden ama çok zeki, çok başarılı bir ilim adamı. 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kuruluşu ile ilgili kanuna bakarsanız onun baş tarafında vardır. Mecelle Tadil Komisyonu o zaman şey yapmıştır, yasaklanmıştır. Bu kitap, bu o çalışma, yani bu Ömer Nasuhi Bilmen'in kendi çalışması değildir. Büyük bir ekip çalışmasıdır. Osmanlı Devleti'nin en üst alimleri tarafından yapılmış. Orada bütün mezhep görüşleri vardır. Şia yoktur ama. Hep Sünni mezhepler. İşte Zahiri mezhebi de vardır. Ondan sonra şeyin tabi'in dönemi ulemasının görüşleri vardır. Sahabenin görüşleri vardır. Ve konusunda bir numaradır İslam aleminde. Yani bunun tek şeyi vardır, suçu vardır, dilinin Türkçe olması. Arapça olsa tüm İslam aleminde herkes baş kitap olarak kullanırdı. Bu kadar önemli. Ve bu kitabı ilk basan neresidir biliyor musun sen?
Neresi hocam?
İstanbul Üniversitesi. 1950'de basmıştır. İstanbul Üniversitesi. Hukuk Fakültesi basmıştır. Çünkü bu seviyede başka kitap yok. Şimdi bu kadar önemli. Yani bütün mezhepleri anlatıyor. Peki Allah-u Teala dedi ki esirlerle ilgili, savaş esirleriyle ilgili ancak iki şey yapabilirsiniz. Bir karşılıklı, bir karşılıklı serbest bırakırsın. Peki şimdi orada oku bakalım esirlere yapılacak muameleleri nasıl anlatıyor?
Evet, üçüncü cilt. Sayfa 399.
Sayfaya değil, onlar şey başlık şey
paragraf numarası. Paragraf maddesi 495.
Niye paragraf biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu olarak hazırlanmıştı. Onun için madde madde.
Bu kadar önemli haiz yani.
Bu kadar önemli. Bu kadar önemli bir kitap. Madde maddedir. Her bir başlığın ayrı ayrı maddeleri vardır. Ondan dolayı paragraf önemlidir diyorum. Değişmez o. Evet. Şimdi o kanun maddesi için burada paragraf diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Evet oku bakalım.
Harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir.
Veliyül emr muhayyer. Mesela esir aldın. Mesela şu anda diyelim işte Suriye'de savaş yaptınız, esirler aldınız. Öyle kabul edelim yani. Ya da işte Azerbaycan'da tuttunuz, Karabağ'da baskı yaptınız, gittiniz, oradan esirler aldınız, geldiniz. Veliyül emr kim burada?
Yönetici. En
üst yönetici. Serbesttir diyor. Muhayyer. Evet.
Bu hususta Müslümanların menfaatlerini gözeterek hareket ederek dilerse bu esirlerin mukatil olan takımını katledip madde-i fesade bil külliye ortadan kaldırır. Bak,
bu esirlerin savaşçı olanlarını öldürür diyor. Ayete var mı? Allah diyor mu bunu?
Serbest bırakın diyor hocam.
Demiyor bak. Bak savaşçılarını öldürür diyor. Peki devam et.
Dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkakı ile yani köle ve cari edilmeleriyle iktifa eder.
Yani isterse onları köle ve cariye yapar. Var mı ayete köle ve cariye yapmak?
Mümkün değil hocam, yok öyle bir şey.
Bakın, İslam'da var, ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı'ndan önce inen ayette ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız diyor. Bedir Savaşı'nda da yapılan bu. Ondan sonra hep yapılan bu. Bazı şeyle Beni Kureyza ile ilgili yapılan bir sürü iftiralar var ki bu konuda bu derslerde yaptık. Arzu eden sitemizde onunla ilgili belgelerde, yazılarda bulabilir. Şimdi bakın, ikincisi de yok Kur'an-ı Kerim'e değil mi?
Evet,
devam et.
Dilerse İslam zimmetinde ahd ve emanında olmak üzere hepsini hürriyet verir. Hepsine hürriyet verir. Dilerse bunları...
Bak bir dakika, hürriyet vereceksin. Şimdi Medine'ye aldın, Mekkelileri aldın, esir olarak getirdin. Sana hürriyet veriyorum ama Mekke'ye gidemezsin. Böyle bir hürriyet var mı yeryüzünde?
Yok hocam, böyle bir hürriyet olmaz.
Benim emrimde kalacaksın ve her sene şu kadar vergi vereceksin. Böyle bir hürriyet var mı?
Vatanına gidemezsin diyor yani.
Böyle bir hürriyet var mı? Hürriyet buna değil, kim hürriyet diyor?
Hürriyet değil ki hocam.
Var mı ayette bu? Devam et.
Ve dilerse bunları İslam esirleriyle mübadelede bulunur.
İslam esirleriyle, Müslüman esirlerle mübadele. Allah'a şükür ki hani karşılıklı. Karşılık da parayla değil. Bizim Müslüman esirleri ver, bunu al. Allah öyle mi diyor ayette? Ama birazcık bir benzerlik burada var. Evet. Devam et.
Bunlardan yalnız Arap müşriklerinin erkekleri müstesnadır.
Allah. Şeyde Mekkeliler Arap değil değil mi? Bedir'de esir alınanlar Arap değildi.
Hocam çok tuhaf şeyler ya. Çok.
Devam et. Bak neymiş Arap müşriklerinin. Evet.
Zimmet kabulü caiz değildir bunlara.
Yani bunlara diyemezsin ki, tamam bak az önceki şimdi sözümden geri döneyim. Mekkelilere diyemezsin ki siz bu Medine'de zimmi olarak yani bizim sorumluluğumuz altında olan, bizim emrimiz altında olan vatandaşlar olarak yaşayın diyemezsin çünkü onlar Arap. Ne diyecekmişiz ona?
Onlar İslamiyet'i kabul etmekle katil arasında muhayyer bırakılır.
Tamam. Ya Müslüman olursunuz ya da öldürürüz. Bak hiç bak baskı yok görüyor musun? Ya Müslüman olursun ya da öldürürüm. Baskı var mı? Baskının hiçbir çeşidi yok görüyor musun bak. Ya böyle bu yok kapatma. Bu İslam değil mi? Bu İslam.
Ne yazık ki hocam.
Devam et. Peki.
İmam Şafii'ye göre Arap...
Geç bu dur. Oku İmam Şafii'yi oku. Başla.
Arap müşriklerinin de istirkakı caizdir. Köleleştirilmesi
İmam Şafii de demiş ki Arap müşrikleri de köle ve cariye yapılır. Lütfetmiş. Kur'an'a uyuyor mu?
Mümkün değil hocam. Mümkün değil.
O zaman ver bakayım onu. Ben bir yer bulayım. Sen oraya da okutayım sana. Bak şimdi. Şimdi ayet-i kerimede bak 501. maddeden itibaren okuyacaksın. Şimdi bakın. Ayette Allah-u Teala ne dedi? Yani Arapçası bakımından çünkü bunun dili bugün Türkiye'de kullanılan dil değil. Şeyde Muhammed Suresi 47. ayette diyor ki فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْضُ اَوْ فِدَاءً yani o esir alındıktan sonra daha sonra men ya da fida. Men demek karşılıksız serbest bırakmak, fida demek fidye alarak serbest bırakmak. Oku bakayım 501'i. Allah ne dedi? İki şey birisi için söyledi. Evet.
Sayfa 403, madde 501. Esirler hakkındaki men, bir lütuf olarak meccanen salıvermek caiz midir, değil midir meselesinde müçtehitler ihtilaf etmişlerdir.
Bak Allah'ın Allah emrediyor, müçtehitler ihtilaf ediyormuş. Bir de derler ki Mevlid-i Nas'ta
İçtihada mesai yoktur.
İhtilafa mesai yoktur. İçtihada mesai yoktur. Ayet varsa o da içtihat yapılmaz derler. Müçtehitler ihtilaf etmişmiş. Allah men diyor, onlar ihtilaf etmiş. Devamını oku.
Hanefiye'ye göre men caiz değildir.
Hadi buyur. Bak Allah emrediyor. Emrini caiz yasak, değilmiş.
Emrini yasaklıyor.
Dikkat ediyor musunuz? Bunun Müslüman olma şansı var mı bu mezhebin?
Mümkün değil hocam. Mümkün değil.
Devam et.
Velev ki esir İslamiyet'i kabul etmiş olsun.
Müslüman olsa bile karşılıksız serbest bırakılamaz. Devam et.
Nasıl bir despotluk hocam? Müslüman
bak görüyor musun? Müslüman gayrimüslim ilişkileri zirve ya.
Ya Müslümanın Müslümanla ilişkisi bozulmuş. Bırakın gayrimüslim.
Zirve mi zırva mı?
Bu vecihle muamele nasla muhalif düşmanın kuvvetini...
Orada kal orada. Nasla muhalif. Nas ne demek?
Kur'an ayetleri.
Bak. Men Kur'an'a muhalifmiş. Ulan Kur'an'ın emri bu. Peki hangi ayet uyuyor bu?
Keyiflerine uyuyor hocam. Hiçbir ayet uymuyor.
Peki hadise uyuyor mu?
Mümkün değil hocam.
Resulullah'ın savaş esirleri yaptığı uygulama uyuyor mu? Ayet uyuyor mu?
Hiçbir şey
peki bunlar hocam. Kur'an yok. Hadis, bir de utanmadan bize ne derler? Hadis düşmanı. Ya ben her zaman söylüyorum, burada tekrar söylüyorum. Bakın bugün Allah'a çok şükür İslam aleminde bizi tanımayan olduğunu zannetmiyorum. Yani büyük ulemayı kastediyorum. Tamam, buyursunlar. Hepsi gelsin. Tamamı gelsin. Bir konu üzerinde bakalım. Onların kullandıkları hadis bizimle kıyaslanabilir mi? Ya ayeti kullanmayan hadisi kullanabilir mi?
Değil.
Buyur işte, bak görüyorsunuz. Evet.
İmam Malik'e göre de esirleri meccanen ıtlak caiz
değil.
İstersen
fazla uzatma. Ondan yani. Sonra öbür rakama geç. Birisi mendil, birisi fida.
Esirler hakkında fida.
Şimdi Allah iki şey söyledi. Bak. Birincisi Kur'an'a aykırı. Haşa. Gördün mü? Bak ne muhteşem bir mezhepmiş ya. Esirler o konuda en iyi kitaptır bu.
Korkunç bir şey hocam.
Evet.
Esirler hakkında fida, bir mal ile veya İslam esirleriyle mübadele tariki ile tevessül edilip edilmemesi meselesinde müçtehid-i kiram arasında bir içtihat mevzu olmuştur.
Bak. Yani Allah'ın söylediği ikincisi. Şeyde efendim fidye ile fidye karşılığı serbest bırakmak da caiz midir? Müçtehidler ihtilaf etmişlermiş. Lan Allah emrediyor ya, sana ne? Tövbe estağfurullah. Evet.
Esirleri para mukabilinde azat etmek hususunda Hanefi fukahasının muhtelif kavilleri vardır. Meşru olan kavle nazaran bu caiz değildir.
Hadi buyur. Ne kaldı? Bak. Kur'an'ın söylediği karşılıksız serbest bırakmak da caiz değil, karşılıksız serbest bırakmak da caiz değil.
O zaman geriye öldürmek ve köleleştirmek kalıyor.
Söyledi en başta.
Bunu da söyledi zaten.
Bütün mezheplerin ortak kabulüydü en başta söylediği. Peki bunun Kur'an'la ne alakası var? Şimdi millet diyor ki, yani millet korkuyor, Müslümanlar gelecek, Avrupalılarca. Ya sen Avrupalının yerinde olsan, din buysa korkmaz mısın?
Korkardım hocam. İslam nefreti buradan çıkıyor o zaman.
Ama bak Allahü Teala bak ne diyor, bak şu şeye bak. Bak Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi. Oraya ayeti bir okuyalım bak. Şimdi diyor ki Allah 4. ayette Muhammed suresi. Feyda laqitum ellezine kafaru fadarber rikab. Kafirlerle savaşta karşı. Orada kellesini kesin. Çünkü sen kesmesen o kesecek. Şey yapamazsın ki. Yeryüzünde buna karşı çıkacak bir insan olur mu?
Yok,
beni öldürmeye gelmiş adam. Zaten seninle savaşmayanla savaşmayacaksın. Seninle savaşanla savaş diye Allahü Teala'nın şeyi var Bakara suresinin 190. ayetinde.
Tabii yani mütecaviz kafirler cezalarını çekerler. Bu gayet normal.
Ve yaptıklarının dengiyle cezalandırma var. Peki. Hatta idâ etkantumuhum feşüddül vesak. Onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun. Fe imma mennen ba'du ve imma fidâen. Ondan sonra ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakın. Şimdi Mekke'den alınan esirleri düşünün. Yani orayı düşünün. Mekkeliler Müslümanları Mekke'de yaşatmadılar değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ı öldürme kararı almadılar.
Nefes aldırmadılar yani.
Nefes aldırmadılar. Öldürme kararı almadılar.
Tabii.
Bak Mekke'den Medine'ye gelirken de ters yola girdi. Taif yoluna girdi. Herkes Medine'ye gideceğini biliyor. Oradaki Sevr Mağarası'nda 3 gün kaldı. Sevr Mağarası sen gittin mi?
Yok hocam gitmedim. Nasıl oldu?
Ben topu topuna 20 kere hacca gittim. Fazla değil ama umre sayısını bilmiyorum. O da başka şey. Şimdi bakın Sevr Mağarası yoldan o kadar yüksek ki bir kere bile çıkmadım oraya. Çünkü beraberimde bir sürü hacılar oluyor. Hira Mağarası'na birkaç kere çıktım. Yani tahmin edemezsin burada birisinin saklanacağını. Gitti orada saklandı. Sonra Medine'ye gitti. Bakın bu Mekkeliler öyle yaptılar ki başı olan Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmek için elinden geleni yaptı. Mekke'ye, Medine'ye gitti. 1,5 sene sonra Medine'ye ordu çıkardılar. Onları öldürmek için. Değil mi?
Aynen.
Peki böyle bir ordunun içerisinde esir alınan kişiler, sen o esirlerin arasında olsan Müslümanlardan ne beklersin?
Yani katletmelerini falan bekliyordum.
Katletme. Yani. Keşke kılıçla öldürselerdi, işkence çekmesem dersin.
Yani yıllarca mallarına, canlarına, musallat
olmuşlar. Mallarına da konmuşlar orada. Adamlar canlarını zor kurtarmış. Mallarına da konmuşlar.
Evet.
Ne yapar? İşkenceyle
keyif alarak öldürür hocam.
Keyif yani. Alarak öldürecek. Başka bir şey aklına gelir mi?
Gelmez hocam.
Ama ne yapıyor bak. Şeyde İnsan suresinde vardır. Ve yut'imun at-ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Kendi ihtiyacı olmasına, kendi sevmesine rağmen yani ya da sevdiği bir yiyeceği şey yetime, çaresiz kalana ve esire yedirir. Şimdi o rivayetlerde var. Bedir esirleri alınır. Alınınca getiriyorlar, buğday ekmeği ikram ediyorlar bunlara. Şimdi bizim Türkiye için biraz şey yapmaz ama Araplarda buğday ekmeği bulunmaz bir şeydir.
Lüks yani.
Lüks bir yiyecektir. Onlar bakıyor Allah Allah. Ya bunlar hurma yiyor, bize buğday ekmeği veriyor. Aa, bu nasıl oluyor? Bilmiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in emri. Medine'ye gidiyorlar. Medine'de ev ortamında bununla ilgili çok sayıda ayet var biliyorsun. Konu şey yapmasın diye ama arzu edenler Nur Suresi 59-60. Ayetleri 58-59'da bakabilirler. Şimdi bakıyorlar Allah ev ortamında ya bir esir kampına atı falan da yok. Ondan sonra bir kısmını karşılıksız çünkü maddi durumu iyi olmayanlar ha siz gidin. Aa ne ya? Bir kısmı da karşılıklı. Bunların içerisinde bir kadın olsaydı herhangi bir kadına dokunma imkanı var mı bu ayetlere göre? Asla mümkün, dokunamaz. Mümkün değil, mümkün. Asla. O cariyelik, maliyelik işte hep uydurma, iftiradır. Bu dine tamı tamına bir iftiradır. İşte gördünüz iftiraları. Ondan sonra peki bir kısmından da fidye aldınız gittiniz. Mekkeliler nasıl beklerler bu esirlerle yapılacak muameleyi? Vay şimdi neler yapıyor, neler çekiyorlardı şimdi orada. Of ya Rabbi yardım et. Dua ederler şeyde, Kabe'nin etrafında. Şimdi gelecekler, nasıl muamele ya sormayın ya. Ya bize o kadar bir şey yaptılar ki. Yok ya gerçekten mi? Bütün Mekkeliler Müslümanlara bakışı ne olur?
Olumluya dönüşecek hocam yani. Zorunlu olarak.
Olağanüstü bir şey ya. Hayranlık. İşte bak Allah-u Teala ne diyor? Böyle yapın ki harp ağırlıklarını bıraksın. Ne demek? Karşı taraf sizinle savaşma arzusunu ortadan kaldırsın.
Ve yeni cinayetler, yeni katliamlar oluşmaz.
Olmuyor önü işte. Kesin. Bitti. Peki bunlar İslam adına ne söylüyorlar?
Müslüman bile olsa bırakmayacaksın diyor hocam.
Tövbe estağfurullah. Ve işte şey bu. Neyse sen şimdi devam et.
Şimdi hocam buraya kadar gayrimüslimlerle olan ilişkilerimizi konuştuk. Bir kısmını. Tabii çok geniş bir konu. Bunun İslamofobi ayağı var. Başka ayağı var. Buna da sırasıyla ayetlerle bir değinelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de
Allah'tan. Ayetleri oku. En güzeli o.
Şimdi şöyle bir şey var hocam. Sürekli mezhepleri, bir takım kitapları, şunları bunları tenkit ediyoruz. Bu yüzden biz tenkit alıyoruz. Neden bunları tenkit ediyorsunuz? Halbuki şöyle bir şey var. Doğada biz biliyoruz ki hocam her şey zıddıyla kaimdir. Yani bir konuyu anlamanız için zıddını da bilmeniz gerekir. Yani İslam'ın ne olduğunu biraz da ne olmadığından hareketle tanımak zorundasınız.
Kur'an-ı Kerim hep böyle anlatmıyor mu?
Hep böyle anlatıyor hocam. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başka ilah yoktur der. Ama Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırmasında sürekli eleştirir. Yani eleştirisiz olmaz bu. Yeter ki Kur'an'a dayalı olsun. Şimdi biz bunları...
Bak bunu niye yapıyorlar? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Şu burada az önce okudun. Kölelik, cariyelik konusunda yeryüzünde bak bu kadar ilahiyat fakülteleri var Türkiye'de. Her sene açılıyor. Böyle bitiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı var. İşte bir sürü enstitüler var, şunlar var. Dünyada İslam üniversiteleri var. Bütün mezhepler var. İşte İran'ı var, şusu var, busu var. Herhangi bir mezhebin bize cevap verme şansı var mı?
Mümkün değil hocam yani.
O zaman cevap veremeyince ya bu işi karıştırmayın diyecek. Başka diyeceği bir söz var mı?
İşte hamaset ya. Bir duygusal şeylerle bir geliştirmeye çalışıyorum.
O kadar başka bir şey. Tamam devam et.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili ayetlere bakalım. Rabbimiz ne buyuruyor? Yani neyin olmaması gerektiğini gördük ama neyin olması gerektiğini de çok iyi bilmemiz lazım ki başkalarına öyle davranalım. Hem de ilgili ayetler ışığında aklımıza gelen konuyu açsın onları da konuşalım. Bakara suresinin 256. Allah 256. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki dinde zorlama olmaz. Doğrularla yanlışlar, kurgular iyice birbirinden ayrılmıştır. Aslında hocam bu ayetten şunu da anlıyoruz. Doğrunun kendi içerisinde insanı cezbeden, etkileyen bir zorlayıcı gücü var zaten. Dolayısıyla sen baskı yolla bir şey yapma diyor Allah-u Teala. Bir başka ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. En'am suresi 157 ve 108. ayetlerde tercihi Allah yapsa kimse şirke düşmez. Seni onlara bekçi yapmadık. Sen onların vekili de değilsin. Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıklarına siz sövmeyin ki taşkınlık ve bilgisizlik edip onlar da Allah'a sövmesinler. Her toplumun, ümmetin işini kendine böyle güzel gösterdik. Sonra dönüşleri Rabbinedir. O bütün yaptıklarını bildirecektir. Yine dikkat ederseniz ayet-i kerimelerde...
Onların ilahlarına sövme diyor. İlişkilerimiz de son derece iyi olacak. Sövdüğün zaman da tırsız ya. Sana şey yapar.
İşte hocam sen onlara vekil değilsin, sen onlara bekçi değilsin derken kendini bir şey yapmaya mecbur hissetme. Kâbirse kâbir kalsın.
Sen sadece meseleyi anlat. İster kabul eder, ister etmez, sana ne? Ama düzgün bir şekilde, çok net bir şekilde anlat.
Evet. Bu lazım. Kaf suresinin 45. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz onların ne dediğini iyi biliriz. Sen üzerinde bir zorba değilsin. Tehdidinden korkanları Kur'an ile bilgilendir. Cevap bu.
Bu kadar.
Bir başka ayette Allah şöyle buyuruyor. Gâşiye suresi 21 ve 22. ayetler. Sen bilgi ver, Kur'an'ı tebliğ et. Senin görevin sadece bilgi vermektir. Onları hizaya getirecek değilsin.
Yani hiçbir nebinin insanları yola getirme görevi yok. Bizim de öyle bir görevimiz yok. Biz madem onların yolunda gitmeye çalışıyoruz, bizim de kimseyi yola getirmeye görevimiz yok. Çünkü bizim buna gücümüz yetmez. Adamın kalbini bilemeyiz ki. Biz sadece doğrularını anlatır geçeriz. Evet.
Zümer suresi 8. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki, bir süre kafirliğin tadını çıkar. Çünkü sen ateş ahalisindensin. Yani insana yapmış olduğu küfür eyleminin akıbetini hatırlatırız. Böyle yaşıyorsun ama sonuç böyle olur diye uyarırız. Ama gördüğünüz gibi buraya kadar okuduğumuz ayetlerde ve şimdi okuyacaklarımızda fiili bir yaptırım emretmiyor Allah-u Teala. Zümer suresi 14 ve 15. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki ben bu dine bir şey katmadan sadece Allah'a kulluk ederim. Haydi Allah'tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin. Kehf suresi ayet 29. De ki doğrular Rabbinizdendir. Yapılması gerekeni yapan inansın, yapmaması gerekeni yapan da kafir olsun. Yunus suresi ayet 99. Gerekeni Rabbin yapsaydı yeryüzünde herkes inanıp güvenirdi. Tercihi Allah insanlara bıraktığı halde inanıp güvenenlerden olsunlar diye insanlara sen mi baskı uygulayacaksın? Yunus suresi ayet 108. De ki ey insanlar bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendisi için gelir. Kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinize bir vekil değilim. İnsan suresi 2 ve 3. ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz insanı çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. O nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirmişizdir. Ona doğru yolu gösterdik. İster görevi yapar, isterse yolu görmezlikten gelir, kafir olur. Yine Allah-u Teala Rad suresi 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Hesabını sormak bizim işimizdir. Kasas suresi 56. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sen istediğini doğru yola getiremezsin. Ama Allah yapılması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğru yola yöneldiğini en iyi bilen odur. Müzzemmil suresinin 10 ve 11. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Söylediklerini katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. O varlıklı yalancıları bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Yine son olarak Hud suresinin 120 ve 122. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. İnanmayanlara de ki, kendi konumuza uygun olanı yapın, biz de yapıyoruz. Bir de neler olacağını gözleyin, biz de gözlüyoruz. Buraya kadar okumuş olduğumuz ayetlerden anlıyoruz ki, kafirlerle ilişkilerimiz bizi fiilen sataşmadıkları, saldırmadıkları sürece sözlü sataşmalara sözlü cevap, yazılılara yazılı cevap, görsel cevap ama iş savaş boyutuna gelirse o da Kur'an-ı Kerim'de sınırları çizildiği şekilde savaş yapılır ve en kısa sürede bitirilir. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim ayetleri burada net ama bir konuya da değinmemiz gerekecek yine hocam. Gayrimüslimlerle ilişkilerimizde ne olmalı? Bu insanların bir kısmı Müslümanlarla arası iyi, bir kısmı dinimize küfür ediyor. Yani oturup çay içebileceğiniz insan da var, hiç konuşmayacağınız insan da var.
Yani, yok sen ne zaman bir adamın eşi kafir olabilir. Eşi müşrik olabilir.
İşte eşi, patronu, arkadaşı, komşusu vesaire.
Yok eşi. 24 saatin beraber geliyor. Gece beraber aynı yastığa baş koyduğu kişi ister kadın ister erkek kafir olabilir.
O zaman hocam kafirlere iyilik ve ikram etmenin ölçüsü sınırı ne? Nerede biter, nerede başlar?
Ya o da mesele şu, yani onlar
Mümtehine suresinde
tabi onlar fiili bir saldırı içerisinde olmazsa o zaman olur. İşte Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde Allah-u Teala bunu çok net bir şekilde açıklıyor yani. Mesela o en başta
mesela
o,
bu durumda hocam en baştan şunu sorayım size. Mesela adam bir takım internette, sosyal medyada caps'ler yapıyor, videolar yapıyor, hakaretler yapıyor İslam dinine. Ama sözlü kalıyor. Sadece video boyutunda kalıyor. Ya da yapsın, yazılı şeyler yapmış. Küfrünü kusmaya çalışıyor bir şekilde.
Yapsın, ne güzel, milletin Müslüman olmasına sebep olur.
Peki hocam, bu insanların hapsedilmesi, öldürülmesi, Allah böyle bir şey istiyor mu bizden? Yani asıl soru bu yani.
Öyle bir şey yok tabii. Bak şimdi buraya bir iş adamı geldi. Ben ilk defa ondan duydum da. Yani çok tanınmış bir ailenin çocuğu Güneydoğu'dan. Yani Güneydoğu derken yani o şey, neyse Güneydoğu'ya giriyor. Orada çok şehirlerden bir tanesi. Çok tanınmış bir ailenin çocuğu. Müslümanlığıyla tanınmış bir aile yani şeyle. Diyor ki ben diyor Muhammed Aleyhisselam'dan nefret ediyordum diyor. Bak. Bana anlatılan Nebi tasviri öyle bir şey yaptı ki diyor. Nefret ediyordum ya. Ama tabii kimseye bir şey söyleyemiyor. Sonra diyor ki adam Avrupa'da da iş yerleri var. Dünyanın birçok yerlerinde iş yerleri var. Diyor ki şey sonra diyor ben bu vakfıta derslere geldim diyor. Ne zaman geldiğini hatırlamıyorum demek işte. Şimdi genç bir birisi. Aa baktım ki ya Muhammed Aleyhisselam'ın çektiğini hiç kimse çekmemiş. Ya bana öyle bir anlatıyorlar ki oha fil dişi kurede. Ya bana nasıl örnek olacak? Ulan bir de baktım ki ya onu görünce aman ya Rabbim bu ne kadar şey yapmış, ne kadar fedakar. Şimdi diyor en çok sevdiğim o. Yani burada bak, bak Mümtehine suresinin başında ne diyor Allah bak. Diyor ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı evliya edinmeyin. Yani yakın dostlarınız olarak kabul etmeyin. Peki ne yapacağım? Karım kafirse ne yapacağım? Mesela Resulullah hiçbir karı kocanın arasını ayırmamıştır. Bir kadın Müslüman olduğu zaman kocan da Müslüman mı diye sormamıştır. Ya da bir erkek Müslüman olduğu zaman kadın da asla. Bununla dair zaten bizim sitede yazı var. Müslüman olmayanlarla evlilik arzu edenler onu okur, o konuya girmeyeyim. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Mesela burada anlatılan uzun uzun şeyler var. Şimdi yukarıda yasakladı ya. O yasağın sebebini burada anlatıyor 9. ayette, 8. ayette. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddin. Din konusunda sizinle savaşmamış olanlarla ilgili olarak Allah size bir yasak koyar. Allah'ın yukarıda yaptığı yasak din konusunda sizinle savaşmamış olanları ilgilendirmez. Bak şey sözlü savaş değil, kıtal. Katil ne demek?
Öldürmek.
Seni katil. Öldürmek için geliyor.
Fiili taarruz yani.
Yani işte Mekkelilerin yaptığı Müslümanları öldürmeye kalkmışlardı. Bak, peki bir adamın karısı, kocası, bir kadının kocası birbirini öldürmek mi ister?
Hayır.
Öldürecek olsa kalkar gece, biri uyurken diğer onun kellesini keser değil mi? Bak, inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan. Bir. İki, velem yuhricukum min diyarikum, ülkenizden çıkarmamış olan. Sürgün ediyor, sen burada yaşayamazsın diyor. Çıkarıyor seni ülkenden. Senin ülkenden çıktı. Bir adam bir işinden ayrıldığı zaman ne hale geliyor? Ülkesinden ayrıldığı zaman ne hale geleceğini düşün. Ondan sonra ve zahiru ala ihracikum çıkarılmanıza destek vermeyen. Üç tane kırmızı şey. Bir, inancımdan dolayı öldürmeye kalkmayın. Başka sebepten dolayı ayrı olabilir. Başka haklı sebepler olur, şu olur, bu olur. Değil. İnancımdan dolayı öldürmeye kalkmamış olacak. Bak, eyleme geçiriyor inancını. Yoksa fikir mücadelesi tabii ki yapacak. Ondan sonra beni ülkemden çıkarmamış, ya da çıkaranlara destek vermemişse, ondan sonra ne diyor Allah ondan sonra? Bu konuda Allah yasak koymaz. Enteberruhum, onlara iyilik yapmanızı ve tuksidulayhim, onlara onların haklarını vermenizi asla yasaklamaz. İnnallahu yuhibbul muksidin, karşı tarafı, insanların haklarını böyle eksiksiz veren kişiler Allah sever. Yani verin diyor, paylarını, haklarını verin. Onlara dokunmayın. İnnemâ yenhâkumullah. Allah'ın sizin de size koyduğu yasak sadece şununla ilgilidir. Yukarıda surenin başına koydu ya. Anillezîne kâtelûküm fiddîn. İnancı, din konusunda sizinle sizi öldürmeye kalkanlar. Bir. Ondan sonra وَيَخْرَجُوكُمْ اِنْ دِيَارِكُمْ, ülkenizden çıkarmış olanlar. وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَجِكُمْ, kişi çıkarılması için size onlara destek verenler. Çünkü destek veren olmasa o da çıkaramaz. Peki onlara yasakını اَنْ تَوَلَّهُمْ, onları dost edinmenizi yasaklar. Yasak bu ama dost edinmede de birinci derecede dostluk gene Müslümanlarla ilgili, onlar ikinci derecede dostluk. O da diğer ayetlerde var. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰيكُمُ الظَّالِمُونَ, kim onları birinci derecede dost edinirse onlar zalimlerdir. O birinci, ikinci derece dost meselesi de Ali İmran suresinde var. Bak diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, Ali İmran 28. Yani müminlerden, müminlere göre öncelik vererek kafirleri veli edinmeyeceksin. Birinci derecede öncelik müminlere, ikinci derecede kafirlere. Yani iyi geçinme yapacaksınız ama birinci derecede öncelik müminlere olacak.
Şimdi hocam bu, evet, okumuş olduğunuz ayetler ek olarak bir ayet, bir Kur'an ayeti daha aklıma geldi. Bu
da ama bak şimdi bir daha şu şey yapayım. Mesela şuradan vakit yok, okusanız şu kitaptan. Kafirlerle sürekli aramızda savaş vardır. Müşrik sayıldığı zaman. Ya bu şey budur. Evet. Ya bütün mezhepler budur. Yani hiç yani Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok.
Ama hocam bakın şey, Nisa suresinin, evet, 140. ayeti olacak. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın ayetlerle alay edildiği yahut inkar edildiği yerde onlarla birlikte başka bir söze geçinceye kadar durmayın. Bakın evet, orada pek çok hüküm çıkıyor. Yani ilişkiyi tamamen kesin demiyor Allah. Onlarla muhabbeti tamamen kopartın demiyor. O atmosferden uzak durun diyor. Kaldı ki onları öldürün, bir çukura atın falan da demiyor. Çünkü daha öldürdüğün bir adamla daha sonra muhabbet edemezsin ki. Yani pek çok hüküm çıkıyor ayet-i kerimede. Bir Müslüman İslam diniyle alay edildiği, küfür edildiği ortamda nasıl tavır takınmalı? Bakınız şeyde, gelenekte bunlar gebersin gitsin, içeriye atalım, şunu yapalım diyor. Halbuki Allah ayette diyor ki sen orayı terk et. Bırak onları, sen terk et diyor. Yani protesto etme hakkını kullan. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar o kadar çok kalabalık ki. Yani herkesle kavgalı olmaya gerek yok ki. Ortamı terk edersin, olur biter.
Zaten bu o ayette de, şu ayette bağlantılıdır. Ben okuyayım. En'am suresi 68.
Buyurun hocam.
وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ, ki bu رَأَيْتَ Muhammed Aleyhisselam'a verilen bir şey. Ki bu bizim için de. O İnsa suresi Medine'de inmiştir. Bu Mekke'de. Yani Medine ortamı, Metri ortamı fark etmez. Her orada da aynı şeyi tekrarladığı için bizim için çok büyük uyarıdır. Efendim biz Mekke'de işte Mekke şartlarına göre indirilmiş ayet diyenler çıkıyor. Haşa. Sanki Allah-u Teala böyle şartlara göre emir veriyormuş gibi. وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَرِضْ عَنْهُمْ, baktın ki ayetlerimiz hakkında böyle ileri geri konuşuyorlar, dalmışlar, dalga geçiyorlar. Onlardan uzak dur diyor. Ne zamana kadar uzak duracaksın? Hatta يَخُوضُ فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ, başka bir konuya geçinceye kadar. Konuları değiştirdin mi şey yapacaksın. فَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِ, şeytan unutturdu. Unuttun yani oradan uzak. Aklına geldi yani hemen oturma git oradan. Çünkü oradan gitmen onlar için en büyük protesto olur ve onları düşündürür. Arkasında da şunu ve مَا لَلَّذ۪ينَ يَتَقُونَ مِنْ حَسَابِي مِنْ شَيْءٍ, kendilerini yanlıştan koruyanlar için onların hesapları sorulacak değil. Ama وَلَاكِنْ ذِكْرَى, sizin bu kalkıp gitmeniz onlar için bir hatırlatmadır. Bak hele gitti. Müthiş bir şeydir. Yani fiili bir uyarıdır. Tamam?
Hocam çok önemli bir şey. Yani bunu bu işte ilgilenen uzmanların analiz etmesi lazım. Çünkü bakınız burada hiç kimseyle kavgalı hale gelmeden ama tepkinizi de ortaya koyarak, kimse kimseyi öldürmeden, savaş nedeni olmadan, hemen köleleştirmek bilmem ne işi oraya vardırmadan, hem adamın küfrünü kusmasına hem de kendi imanı yaşamana müsaade ediyorsunuz. Yani şu anda insanlık bunun ötesinde bir şey düşünemez. Daha nasıl bir din hürriyeti olur? Küfrünü istediğin kadar kus, ben gidiyorum diyorsan. Muhteşem bir şey yani bu. Son derece, hatta hocam bakınız bir ayet daha geldi aklıma. Furkan suresinin 63. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, cahiller kendilerine sataştığı zaman size selam derler. Tutup kafasını koparırlar demiyor ama. Tutup öldürürler demiyor Allah-u Teala.
وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Tamam kardeşim, selamette tamam. Adama bir şey demiyorsun. Tamam yapsın. Herkesin kafir olma hürriyeti var. Onun için biz sık sık söylüyoruz. Ya mesela bak, gördük Ali İmran suresinin 70 ve devam ayetlerinde. Adamlar gelip Resulullah'a karşı organize kafirlik eylemi yapmıyorlar. Bir şey yapılıyor mu? Yok. Onun için bir ülkede insanlar, bir Müslüman göğsünü gere gere ben kafir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi olamaz.
Hocam bu çok,
çok iyi bilmemiz lazım.
Kaldık hocam, bunun Tövbe suresi, Tebük olayları var ki zaten ayrı bir ders konusu olur yani. Münafıkların Resulullah'a neler yaptı ve Resulullah'ın tavrı.
Tabii tabii.
Hocam bu çok tatmin edici oldu. Şeyler, ayetlerle izah edilmesi mevzunun. Burada bakıyorum da hocam, konuşmadığımız herhangi bir konu kalmadı neredeyse. Yani.
Bir konu kaldı.
Nedir hocam?
Bak sen bilmeden konuşuyorsun. Nedir sen hocam? Diyanet kadar bilebilir misin ya? Bak Diyanet, bak şimdi Diyanet'in, ama burada Diyanet'e şey yapmayayım yani. Bu adına İslam alemi denen, şu tefsir denen kitapların hangisini açarsan aç, aynı şeyi bulacaksın. Sadece İmam Maturidi'nin kitabı hariç. Tefsiri hariç. Bak ne diyor? Şimdi Allah orada dinde baskın hiçbir çeşit olmaz dedi, değil mi?
Evet hocam.
Peki burada, bak burada bu mealden okuyacağım. Nahl suresi 93. ayet. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola getirir. Belki hani sana baskı yaptığım zaman ben baskını kabul etmiyorum, hadi öldür diyebilirim. Allah seni saptırdığı zaman yapabileceğim bir şey var mı? Allah seni erkek yaratmış. Kadın olma şansı
mümkün değil hocam.
O zaman seni kafir yaptı. Baskı maskeye gerek yok ki.
Doğru. Böyle çok korkunç bir şey hocam ya.
Baskından daha öteye değil mi?
Hocam hani karşı koyamıyorsunuz ki.
Yok, koyamazsın ki, ki. Koyamazsın ki. Senin anneni babanı seçme hürriyetin var mı?
Yok hocam.
Ülkeni seçme hürriyetin var mı?
Ülkemi, ırkımı, dilimi, ırkını, cinsiyetimi, hiçbir şeyini seçmeyeceğim.
Dilini de seçemezsin. Pardon. Peki bak diyor ki, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola getirir. Yapmak da oldu. Tamam, dilediğinde doğru yola getirdi. Peki birisini saptırdı, birisini doğru yola getirdi. Beni saptırdı, seni doğru yola getirdi. Beni saptırdı, benim suçum var mı?
Kesinlikle yok hocam.
Sen doğru yola geldin, senin bir katkın var mı?
Bu da yok hocam.
Yani birisinin erkek, birisinin kadın olması gibi. Var mı?
Mümkün değil.
Peki ama bak dinle. Böyle cahillik yok. Bak Diyanet'ten iyi bilmiyorsun. Sen kim, Diyanet kim? Bak ne diyor? Diyor ki, yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Hadi buyur.
Yaptığım bir şey yok ki hocam. Hiçbir şey anlamadım.
Şimdi şeyde o şeye davet edildiğim zaman Almanların organizasyonuyla biliyorsunuz ki bir Vatikan toplantısı vardı. Şimdi Almanya'da iki genç. Onlardan birisi diğerine diyor ki, onlar ikisi de Müslüman ailenin çocukları. Çocukluklarından beri namazlarını hiç terk etmemişler. Kur'an kurslarına gitmişler falan. Şimdi o bizim burayla yakın alakası olan birisi diyor ki, Kur'an meali oku diyor. Şimdi okumuş, bu tür ayetleri görmüş. Demiş ya ben boşuna bir şey yapmış, namaz kılmışım. Bırakmış namazı. Ya bu Allah'ın kitabı olamaz ki demiş. Ya bu ne ya? Namazı bırakmış. Ama sonra içine yatmamış. Demiş burada bir şey var mutlaka. Tekrar namaza başlamış. Sonra benim şeye gittiğimi duymuşlar. Vatikan'a gideceğimi duymuşlar. O ikisi gelmişler. Benim kalacağım oteli de öğrenmişler. O otelin yakında bir otelde kalmışlar. Sabahleyin otelde şey yapıyorum. İşte Roma'da sabah kahvaltısını yaparken baktım birisi geldi. Selamünaleyküm hocam, buyur dedim. Ben sana bir soru sorayım. Bu ayeti sordu. Dedim bu ayetin manası yanlış. Bak Allah'ın, bu ayetin manası şu. Ki biliyoruz yani, bu çok konuşuyoruz. Arzu edenler bizim sitemizde şai fiilinin anlamına bakabilirler. Bu kaderciliği Müslümanlara yerleştirmek için yapılan tahriflerden bir tanesidir bu. En önemlisidir. Dedim bak. Velev şeallahu lecealekum ummeten vahide. Tercihi Allah yapsaydı birinizi diğerinize tercih etmez ki. Hepsinde, hepinizde yaratan o olduğu için hepinizi mümin yapar, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Velakin yudillu men yeşâ. Ama Allah tercihi bize bıraktığı için sapıtmayı tercih edeni, dalaleti tercih edeni dalalete sayar. Ve yehdi men yeşâ, hidayeti tercih edeni de hidayette sayar. Yani yaptığını onaylar. Tamam. Sen sınıfını geçtin, sen kaldın demek gibi. Ve letüselunne amma kuntum taamelun, ama kesinlikle yaptığınız şeylerden sorumlu olacaksınız deyince, "Aa işte hocam bu," dedi böyle bir. Hemen arkasına arkadaşı koşa koşa geldi. "Ya," dedi. "Bak işte hoca burada sor soracağını," dedi. Var şeyde oradan. "E sordum," dedi. "Ne?" "Aldım cevabımı," dedi. "Ne zaman?" dedi ya. "Ulan sen benden hemen 2 dakika önce otelden çıktın. Ne zaman geldin de sordun da cevabını da aldın? Tatmin oldun mu?" "Oldum." "Allah, ulan 2 senedir uğraşıyoruz biz. Bu işin içinden çıkamadık."
Yani hocam bu çok önemli. Şimdi bunun aslında konumuzla bir ilgisi var. Şu hocam, ben hepimizin tanıdığı bir tarihçinin kitabında okumuştum. Diyor ki orada, Avrupa'daki insanlar diyor, Avrupa insanı mümin olma istidadından mahrum oldukları için tebliğ onlara fayda vermez. Her ne kadar İslam dinini anlatırsanız anlatın, onların mümin olma yolları tıkalı. Mümin olamazlar diyor. Böyle bir güçleri yoktur diyor onlar. Şimdi hocam...
Bunu anlatırsan kim inanır? Böyle bir dine kim inanır?
Ya ne yazık ki hocam, bunu en şeyler söylüyor. Hani biz kıyıda köşede kalmış şeyler anlatmıyoruz. En tepedeki insanlar
bunlar. Peki bu kitapları yazanlar, bu mezhepler nerede şeyde mi? En aşağıdaki adamlar mı? Hocam, bunlar daha tepede değil mi?
Korkunç şeyler hocam. Burada psikolojik bir yönlendirme yapıyor aslında. Nasıl ki İngilizasyon mahkemesi bu mümin değil, bunu yakalım diyordu. Şimdi bu da diyor ki bu kafir zaten mümin de olamaz. Olmaz değil, olamaz. O zaman bunlar her türlü katil, köleleştirme, o kapıya geliyor yani.
Kapıya değil, onu açıkça söylüyorlar.
Korkunç bir şey hocam.
Bunu açıkça söylüyorlar.
Yani hocam insan ne diyeceğini şaşırıyor. Hatta size de göstermiştim hatırlarsanız, bir sanıyorum Şafii mezhebi ilmihallerinde olacak. Tevrat ve İncil sayfalarıyla affedersiniz istinca etmek caizdir diye çok korkunç bir şey ifade var.
Var.
Allah, hatta hocam bunu videosunu yapmışlar. Ben internette gördüm YouTube'da. Adam yani ne yazık ki bunu söyleyeyim, keşke söylemeseydim. Keşke görmeseydim. İncil'i bir şeye sarmış. Affedersiniz tuvalet kağıdı gibi. Yani çok korkunç bir şey yani. Müslüman nasıl kabul edeceği bir şeydi. Videosunu yapmış, onu internette marifet gibi koymuş. Buralardan besleniyor bu adamlar yani.
Yani tabi Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği kitabı bu hale getiriyorlar.
Çok korkunç bir şey hocam.
Ya. Aralarında hiçbir fark görürsen Müslüman değilsin diyor Allah. Yani iler tutar tarafı yok ki. Neresine el atsan elinde kalıyor.
Ahirette sabrını versinler hocam Allah.
Neyse, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasına rağmen. Önemli olan biz Allah'ın kitabına uyalım. Etrafımıza bakmamıza gerek. Önümüze Allah'ın gösterdiği yolda sağa sola bakmadan yürümemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.